Ayrım 31.
Meclis bundan sonra ilk iş olarak 25 Nisan günü Erzurum mebusu Celalettin Arif Bey, Aydın mebusu Cemil Bey, Tokat mebusu Bekir Sami Bey, Edirne mebusu Albay İsmet Bey, İstanbul mebusu Fevzi Paşa, dipnot, Fevzi Paşa henüz yolda olduğu halde İstanbul mebusu olarak kabul edilmiş ve aday gösterilerek seçilmiştir. Antalya mebusu Hamdullah Supi Bey ve Kırşehir mebusu Hakkı Behiç Bey'den müteşekkil bir geçici icra encümeni, dipnot, geçici hükümet anlamında kullanılmıştır, seçmiştir. Hükümet Teşkili. Meclisin 2 Mayıs günü oturumunda hükümet teşkili ile ilgili Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin seçim şekline dair kanun adlı aşağıdaki kanun kabul edildi. Madde 1. Şeriye ve Efkaf, Sıhhiye ve Sosyal Yardımlaşma, İktisat, Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maden, Marif, Adliye ve Mezahip, Maliye ve Rusumat, Defteri Hakani, Nafia, Dahiliye, Cemiyet-i Umumiye, Posta ve Telgraf, Milli Savunma, Hariciye, Genelkurmay işlerini görmek üzere Büyük Millet Meclisi'nin 11 kişiden oluşan bir icra vekilleri heyeti vardır. Madde 2. İcra vekilleri Büyük Millet Meclisi'nin mutlak çoğunluğu ile aralarından seçilir. Madde 3. Her vekil görevli olduğu işlerin ifasından mensup olduğu encümenin istişare oyunu alabilir. Madde 4. İcra vekilleri arasında çıkacak ihtilafı Büyük Millet Meclisi halleder. Bu kanuna göre 3 ve 4 Mayıs günleri seçim yapılarak Büyük Millet Meclisi'nin ilk hükümeti aşağıdaki şekilde kurulmuştur. Şer'iye Vekili Mustafa Fehmi Efendi, Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, Maliye Vekili Rıza Nuri Bey, İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey, Nafia Vekili İsmail Fazıl Paşa, Adliye Vekili Celalettin Arif Bey, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili Albay İsmet Bey, Sıhhiye Vekili Doktor Adnan Bey. Mustafa Kemal Paşa meclisi toplamış, adını koymuş, hükümetini kurmuştu. Anadolu İhtilali bu surette meşruluk kazanmış oluyordu. Bu mutlu sonucu 4 Mayıs tarihli bir tamimle bütün kolordu kumandanlıklarına, valiliklere ve müstakil mutasarrıflıklara şu şekilde duyurdu. Dipnot, Tarih Vesikaları Cilt 1 Sayı 6 Sayfa 404. Büyük Millet Meclisi'nin esas mahiyetini tespit eden ve ikinci toplantıda ittifakla kabul olunan hususların önemli noktaları birinci suret, icra vekillerinin seçimi hakkında yeni meclisçe değiştirilerek kabul olunan kanun ikinci suret ve bu kanuna göre meclis umumi heyetinde yapılan seçimler neticesinde belli olan icra vekilleri heyeti listesi de üçüncü suret olarak aşağıda arz olunmuştur. Emir ve kumanda yetkisi ise meclisin manevi şahsiyetinde olup bu işleri meclisçe seçilen icra vekilleri heyeti arasında bulunan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Genelkurmay Başkanı yürütür. Eskiden olduğu gibi idarenin her şubesinin kendi mercileri olan vekaletlere müracaat eylemesi bu genelge ile tebliğ olunur. Bu tamime ekli olduğu belirtilen ikinci ve üçüncü suret yukarıda verilmiştir. Birinci suret Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin 24 Nisan tarihli ikinci oturumunda meclisin şekli ve hükümet teşkili hakkında yaptığı ve meclisçe kabul olunan teklifin bir özetidir. Önceki bahiste kısmen dokunduğumuz bu teklifin Mustafa Kemal Paşa tarafından memlekete duyurulan şekli önemi sebebiyle aşağıya aynen alınmıştır. 1. Milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koyma yetkisi esas ilke olarak kabul olunmuştur. 2. Büyük Millet Meclisi yürütme ve yasama kuvvetini nefsinde toplamış ve milletin genel idaresini fiilen üstüne almıştır. 3. Büyük Millet Meclisi seçip görevlendireceği üyelerini bakanlık görevlerini yapmaya memur eder. Bakanların her biri ayrı ayrı ve hepsi beraberce genel kurula karşı sorumludur. 4. Büyük Millet Meclisi reisi aynı zamanda icra vekilleri heyetinin de başkanıdır. Meclis reisi sıfatıyla meclis adına imza atmaya ve kararları onaylamaya yetkili olmakla beraber icraya ait meselelerde genel kurul nezdinde tamamen sorumludur. Meclisin beyannamesi. Meclisin 25 Nisan tarihli toplantısında Antalya mebusu Hamdullah Supi Bey'in hazırladığı Büyük Millet Meclisi'nin memleketine beyannamesi başlıklı metin kendi teklifi üzerine aynen kabul edilerek yayınlandı. Devrine göre sade bir Türkçe ile kaleme alınmış olan bu beyanname milli heyecanı ifade etmektedir. Gerek bu sebeple gerekse Ankara'yı yakından tehdit eden karşı ihtilal hareketine hitap etmesi bakımından bu beyanname aşağıya aynen alınmıştır. Anadolu'nun her köşesinden gelen vekillerinizin teşkil ettiği Büyük Millet Meclisi olanı biteni dinleyip anladıktan sonra millete hakikati söylemeye lüzum gördü. İngilizler tarafından satın alınan ve millete birbirine düşürmek maksadını güden bazı hainler sizi aldatmak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar. İzmir vilayetinin, Antalya'nın, Adana'nın, Antep'in ve Maraş ve Urfa havalesinin düşmanlar tarafından işgal üzerine silaha sarılan millettaş ve dindaşlarımızı yine size mahvettirmek için padişah ve halifeye isyan sözünü ortaya atıyorlar. Millet Meclisi, halife ve padişahımızı düşman baskından kurtarmak, Anadolu'nun şunun bunun elinde parça parça kalmasına mani olmak, başkentimizi yine ana vatana bağlamak için çalışıyorlar. Biz vekilleriniz Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem'in namına yemin ederiz ki padişah ve halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir. Ve bundan maksat vatanı müdafaa eden kuvvetleri aldatılan Müslümanların elleriyle mahvetmek ve sahipsiz ve müdafasız bırakarak elde etmektir. Hind'in, Mısır'ın başına gelen halden mübarek vatanımızı kurtarmak için İngiliz casuslarının sizi aldatmak üzere uydurdukları yalana inanmayın. İzmir'ini, Adana'sını, Urfa ve Maraş'ını kısacası vatanın düşman istilasına uğramış kısımlarını müdafaa edenleri, din ve milletlerinin şerefi için kan döken kardeşlerini arkadan size vurdurmak isteyen alçakları dinlemeyin. Ve onları Millet Meclisi'nin kararı üzerine cezalandıracak olanlara yardım edin. Ta ki din son yurdunu kaybetmesin, ta ki milletimiz köle olmasın. Biz birlik oldukça düşman üzerimize gelmeyeceğini resmen ilan etti. Onun candan özlediği aramızda nifak ve anlaşmazlıktır. Allah'ın laneti düşmana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve tevkifi, halife ve padişahlarımız, millet ve vatanı kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabit Ceridesi 1, sayfa 60. Bu beyannameyi alkışlarla kabul eden meclis, padişaha da bir arıza yazılmasına karar vermişti. Bunu da Hamdullah Supi Bey kaleme almıştır. Padişaha yazılan arıza, İstanbul'un işgali ve bunu takip eden facialar üzerine, İstanbul'u ve saltanat hukukunu ve milli istiklalimizi müdafaa ve temin etmek maksadı ile bu defa Ankara'da Büyük Millet Meclisi halinde içtima ettik cümlesi ile başlıyor. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Sultan Osman'ın bir rüyasından bahsedildikten sonra şöyle devam ediyordu. O rüyanın üç kıta üzerine gölgesini salan ve altında 100 milyonluk bir alem barındıran kutsi ağacından artık bütün dallar kesilmiş ve ortada yalnız muazzam bir gövde kalmıştır. O gövde Anadolu'dur ve onun kökleri çok derin gitmek üzere bizim kalplerimizin içindedir. Büyük cedlerimiz Rumeli'de kendi başına bir cihan olan kıtaları fetih ve istila ederken ordularını bu Anadolu topraklarından davet eder ve uzak memleketlerine büyük ana hatlarını, askeri yollarını muhafaza ettirmek üzere yine Anadolu'dan halkı celbeder ve en mühim noktalarda yerleştirirdi. Daha sonra şöyle deniyordu. Padişahımız, Osmanlı Sultanı'nın baş şehrinin şeref ve bekası için Anadolu halkı asırlardan beri baba ve ocaklarından çok uzak harp yerlerinde hayatlarını feda etmeyi kendine en kutsi bir borç bilmiştir. Anadolu boşaldı, Anadolu viran oldu fakat iklimlerden iklimlere uzayan hakanlığınızın şevket ve kudret için her mihneti, her felaketi cana minnet bildi. Arisa'nın bu kısmında eski seferler açıklandıktan sonra Anadolu'nun şimdi kendi hürriyeti ve istiklali için bir halk mücadelesi yaptığı belirtilmişti. Açılan mücadelenin gerekçesi ise şu satırlarla ortaya konuluyordu. Padişahını elin bir harp neticesinde ordularını kullanmaktan memnun ve mahrum gördüğü için kendi kendine silaha sarıldı ve nerede ana vatanı tecavüze uğramış ise oraya dini ve milli namusunu kurtarmak için koştu. Bu uzun metnin sonlarına doğru isyan iddiası reddedilip padişaha halbuki vuran da vurulan da hep sizindir deniliyor ve meclisin mücadelede ne kadar kararlı olduğu aşağıdaki cümle ile tespit olunuyordu. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti pahasına nail olacağımız huzur ve saadete bin kere tercih edilir. Bu cümleyi meclis alkışlarla karşılamıştı. Nihayet metin padişaha verilen şu teminat ile sona eriyordu. Toplantısının ilk sözü halife ve padişahına sadakat olan Büyük Millet Meclisi, son sözünün yine bundan ibaret olacağını en büyük tazim ve huşu ile arz eder. Meclisin bütün üyelerinin ortaklaşa kabul ettikleri tek amaç, memleketi padişah ve halifeyi kurtarmaktan ibaretti. Mebusların önemli bir kısmı muhafazakar zihniyetteydi. Meclisin uğraştığı konuları, hükümet kurulmasını hatta kanun yapılmasını yadırgayan mebuslar eksik değildi. Bunlar meclisin sonuna kadar da gerçeği idrak edemeyeceklerdi. Henüz meclisin toplandığı ilk günlerde 29 Nisan 1920 Denizli mebusu Necip Bey bir takrir vererek bu fevkalade meclisin toplanmasındaki yegane maksadın vatanı düşman işgalinden kurtararak hilafetine kavuşmaktan ibaret olduğunu ileri sürmüş ve bu sebeple daimi hükümet teşkil edercesine yeniden kanunlar yapmak veya devletin kanunlarını değiştirmek gibi ikinci derecede önemli olan meseleleri münakaşa etmek hale ve zamana uygun olmasa gerektir diyordu. Necip Bey gibi birçok kimse meclisin yapması gereken işleri kendilerine göre başka başka düşünmekteydiler. Mebusların yemin için tespit olunan metin büyük çoğunluğa hakim olan görüşü belirtmeye kafidir. Yemin şekli şöyleydi. Makamı hilafet ve saltanatın ve vatan ve milletin kurtuluşundan ve istiklalinden başka bir gaye takip etmeyeceğime vallahi. Dipnot, Türkiye BMM Zabit Celidesi Cilt 2 sayfa 186. B. Millet Meclisi'nin ihtilalci karakteri. Genel hava padişah ve halifeye bağlılık şeklinde göründüğü halde Büyük Millet Meclisi'nin ihtilalci karakterde olduğunu ortaya koyan birçok kararlar alınmış ve kanunlar yapılmıştır. Hiyaneti Vataniye Kanunu, İstanbul'un işgalinden sonra hükümetçe alınacak kararların ve yapılacak anlaşmaların tanınmayacağı hakkındaki kanun, damat Ferit Paşa ve arkadaşlarının vatan hiyanet suçuyla gıyaben muhakemeleri ve vatandaşlıktan çıkarılmaları hakkındaki karar, Ferit Paşa hükümeti tarafından yapılan her nevi tayin, terfi ve tatiflerin kabul edilmemesi hakkındaki karar gibi birçok kanun ve kararlar meclisin ihtilalci davranışına tipik örneklerdir. Bunların üzerinde kısa kısa durulacaktır. 1. Hiyaneti Vataniye Kanunu. Meclisin ele aldığı ilk iş memleket üzerinde otorite kurmak olmuştur. 25 Nisan tarihinde meclisin açılışının 3. günü Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey'in bir kanun teklifiyle Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararlar aleyhinde bulunanlar ve bu kararlara uymayanların vatan haini sayılarak cezalandırılmaları konusu görüşülmüştür. Büyük Millet Meclisi bu kanun teklifini birkaç gün içerisinde komisyonlarda inceleyerek 29 Nisan'da kabul etmiştir. Hiyaneti Vataniye Kanunu ile Büyük Millet Meclisi'nin meşrutiyetini isyanı içine alan sözde veya fiilen veya yazı ile muhalefet veya fitnecilikte bulunan herkes vatan haini kabul edilmiştir. Kanunun ikinci maddesine göre BM Meclisi'nin meşruluğuna karşı duranlar ölüm cezasına çarptırılacaktır. Dipnot, Hiyaneti Vataniye Kanunu kabul edildiği zaman 1. Dünya Harbi içinde çıkarılmış asayiş ve inzibatı halaldar olan ve harekat askeriyenin iktidar eylediği mahallerde bu harekata sebebiyet veren eşhas hakkında 14 Mayıs 1915 tarihli bir muvakkat kanun ve ayrıca Hiyaneti Vataniye Kanunu ile Hiyaneti Harbiye Kanunu gösterilen suçlar bakımından birbirine karıştırılmıştır. Bu karışıklığı önlemek için Büyük Millet Meclisi Hükümeti 20 Temmuz 1920 tarihi ve 81 sayılı kararname ile bir açıklama yapmıştır. 2. İstanbul hükümetlerinin alacağı kararlar hakkında kanun. Yeni meclisin açıldığı ilk günlerde İstanbul hükümetlerinin kararlarının ve yapacakları anlaşmaların kenlem yekün hiç olmamış gibi sayılması bir kanun teklifi halinde ileri sürülmüştür. Bu teklifin kanunlaşması halinde Türkiye'nin bilhassa yabancı devletlerle yapmış olduğu ve yapacağı anlaşmalar söz konusu olduğundan meclis işi titizlikle incelemiş ve uzun müzakerelerden sonra 7 Haziran tarihinde bu kanunu kabul etmiştir. İki maddeden ibaret olan kanun aynen şöyledir. Madde 1. İstanbul'un işgal tarihi olan 16 Mart 1920'den itibaren Büyük Millet Meclisi'nin tasvibi haricinde İstanbulca akdedilmiş veya edilecek bütün sözleşmeler ve anlaşmalar ve şartlar ve resmi kararlar ve verilmiş imtiyazlar ve ruhsatnameleri ile mütarekeden sonra akdedilmiş bütün gizli anlaşmalar ve doğrudan doğruya veya bir vasıta ecnebiyle verilmiş imtiyazlar ve madenlerin intikaliyle ruhsatnameleri hükümsüzdür. Madde 2. İş bu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi icra heyeti memurdur. 3. Ferit Paşa ve kabine arkadaşları hakkında meclisin 13 Mayıs 1920 günlü 15. toplantısında bir grup mebusun başkanlık divanına verdiği önergeyle İslamları birbiri aleyhine tahrik ve teşvik ile İslamlar arasında bölünmeye sebebiyet veren Ferit Paşa kabinesiyle muhtelif şekillerde bu kabineye yardımcı olanların hareketleri Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun 1. ve 2. maddelerine uyduğundan bunların gıyaben muhakeme edilmeleri hakkında karar alınması teklif edilmiştir. Aynı gün Mersin mebusu İsmail Safa ve Bursa mebusu Emin Beyler de Ferit Paşa'nın vatandaşlık hukukundan tecridine ve millet arasından tardına karar verilmesi için bir takrir vermişlerdi. Bu iki takriri inceleyen adliye encümeninin mazbatası 19 Mayıs günü mecliste görüşüldü. Adliye encümeni iki teklifi de uygun görmüş, Ferit Paşa'nın vatandaşlıktan tardının meclisçe karara bağlanması, Hiyaneti Vataniye Kanunu gereğince Ferit Paşa ve arkadaşlarının ve yardımcılarının muhakeme edilmeleri için icra vekilleri heyetine havale mütalaasında bulunmuştur. Adliye encümeninin teklifi reye konularak meclisçe kabul edilmiştir. 4. İstanbul hükümetince yapılacak tayin ve terfiler. Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa'nın 20 Mayıs 1920 tarihli bir teklifi, meclisin 24 Mayıs günü toplantısında çok kısa bir müzakereden sonra uygun görülerek, İstanbul'daki gayrimeşru kabinenin oradaki subaylara ait yapacağı tayin, terfi ve taltiflerin kenlem yekün sayılmasına karar verilmiştir. 5. Sevr Muahedesi ve Şura-yı Saltanat. Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın Büyük Millet Meclisi Başkanlığına çektiği 17 Ağustos 1920 günlü aşağıdaki telgraf okunarak karara bağlanmıştır. Vatansız, vicdansız üç serserinin yine kendileri gibi millet ve vatan ile alakası olmayan birkaç kişi namına barış anlaşmasını imza ettiklerini ajansta gördük. Milli mücadelemizde daha büyük bir azim ve imanla devama karar verdiğimizi arz ederim. İstanbul'da teşekkülünü evvelce duyduğumuz Saltanat Şurası'nda Türkiye'nin varlığını söndüren bu zalim anlaşmanın imza edilmesine karar ve oy veren, isimleri malum şahısların ve anlaşmayı imza edenlerin vatana ihaneti ile ittiham olunması ve haklarında gıyabi hüküm verilmesini, bu vatansızların isimlerinin her yerde lanetle anılmasının ilan ve tamim olunmasını arz ve teklif eylerim. 6. İstiklal Mahkemeleri. Asker kaçaklarının cezalandırılmaları ve askerlerin ordudan kaçmalarının önlenmesi için Büyük Millet Meclisi Eylül ayında Firariler Hakkında Kanun adlı bir tasarı üzerinde çalışmıştır. Fakat kanun tasarısının görüşülmesi sırasında Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey aynı maksadı güden başka bir tasarı teklif etmiş ve meclis bu tasarıyı esas alarak ivedilikle görüşüp bazı değişikliklerle kabul etmiştir. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi azalarından müteşekkil istiklal mahkemeleri kurulacak ve mahkemeler ordu kaçaklarını muhakeme edecekti. Kanunun 4. maddesinde şu hüküm mevcuttu. İstiklal mahkemelerinin kararları kesin olup infazına devletin bütün silahlı ve silahsız kuvvetleri memurdur. İstiklal Mahkemeleri Kanunu görüşülürken Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey bu mahkemelerin adının millet mahkemeleri olmasını teklif etmiş fakat meclis bu teklifi kabul etmemiştir. İstiklal mahkemeleri, ihtilal mahkemeleri gibi çalışmış ve zamanla yetkileri genişletilmiş ve memleketin birçok yerinde uzun zaman bu mahkemeler faaliyet göstermişlerdir. 1. Büyük Millet Meclisi'nin ihtilalci karakterini belirten kanun ve kararlar şüphesiz bu kadar değildir. Daha birçok kararlarda ve kanunlarda meclisin ihtilalci karakteri açık olarak görülmektedir. Bunların hepsini bu kitapta vermek mümkün olmadığından yalnız tipik birkaç örnek ile yetinilmiştir. Bu kitabın kapsadığı dönem 1919 ve 1920 yılları olduğu için Büyük Millet Meclisi'nin bu dönem içindeki çalışmaları ele alınmış ve başlı başına bir inceleme konusu olan 1. Büyük Millet Meclisi'nin bütününe girilememiştir. Fakat meclisin genel görünüşü ile başlıca karakteristik yönlerine kısaca dokunmakta zorunluluk vardır. 1. Büyük Millet Meclisi kurucu meclis adı ile toplanmadığı halde çıkardığı kanunlar ve aldığı kararlar bakımından bir kurucu meclis çalışması yapmıştır. Meclisin ele aldığı ilk işler arasında Temyiz Mahkemesi, Devlet Şurası ve Divan-ı Muhasebat, Sayıştay, teşkili bulunmaktadır. Geçici kaydı ile de olsa bu müesseselerin kurulması ve yeni bir teşkilat-ı esasiye kanunu, anayasa yapılması, 1. Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bir kurucu meclis çalışması yaptığını, bazı etkenler ile bu yola sürüklendiğini ortaya koymaktadır. Bu etkenlerin başında Mustafa Kemal Paşa ve onun yakın arkadaşları gelmektedir. Bu meclisi bazı yönlerden tetkik eden bir yazarın, dipnot, S.A. Oğlu, Kuvayi Milliye Ruhu, sayfa 31-32, tespit ettiği birkaç husus aşağıya aynen alınmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tezatlar meclisidir. Geniş memleketin dört tarafına yayılmış ve her biri muhitinde diğerine zararı dokunmadan yaşayabilen değişik fikir ve kanaatler, bu mecliste her gün çarpışmak, kah biri kah diğeri muvaffak olmak üzere yan yana gelmişti. Mektep ve medrese çarpışması vardı. Yenilik ve muhafazakarlık çarpışması vardı. Cumhuriyetçilik ve saltanatçılık çarpışması vardı. Türkçülük ve Osmanlılık çarpışması, ırkçılık ve ümmetçilik çarpışması vardı. Bu bakımdan 1. Büyük Millet Meclisi 1908 Osmanlı Mebusan Meclisi'ne benzer. İki istisnası ile. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir Hristiyan ve İslam çarpışması vardı. Büyük Millet Meclisi'nde o yoktur. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir milliyetler çarpışması vardı. 1. Büyük Millet Meclisi'nde bu yoktur. Bunun içindir ki 1908 Osmanlı Mebusan Meclisi daima devleti parçalamak isteyen arzularla tutmak isteyen arzuların çarpışmasına sahne olmuştur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile devleti kurtarmak ve istiklali temin etmek noktasında tam bir ittifak halindedir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memleketteki bütün cereyanları temsil eden mahiyeti, onun 4 seneye yakın hayatında yaptığı işlerde sık sık tezatlar içinde kalmasına sebep olmuştur. Bazen mekteplerden hiç hayır gelmediğini ve bütün mektepleri kapatarak yalnız medreseleri yaşatmak icap ettiğini söyleyenleri alkışlayan meclis, aynı gün memleket marifinde ilk inkılapları yapmaktan çekinmiyordu. Bir taraftan Ankara'da bir hukuk mektebi açılmasını isteyen meclis, diğer taraftan marif vekilini, muallim ve muallimeleri bir araya toplayan kongreler tertip ettiği için muahize ediyor ve düşürüyordu. Mecellenin artık ihtiyacımızı karşılamadığını ve yeni esaslarla yeni bir medeni kanun hazırlanması lazım geldiğine karar veren meclis, bir iki gün sonra tek hakim kanununun görüşülmesi dolayısıyla yalnız dini esaslarla içtimai hayatı idare etmeyi düşünüyordu. Kanaatimizce 1. Büyük Millet Meclisi'nin genel eğilimini gösteren en tipik olaylardan biri, meclisin 29 Nisan 1920 tarihli 7. oturumunda fes konusunda bir takrir vesilesiyle yapılan görüşmedir. Bursa mebusu operatör Emin Bey ile Sinop mebusu Şevket Bey meclis başkanlığına aşağıdaki önergeyi vermişlerdi. Uzun harp senelerinin tevlid eylediği birçok buhranlar arasında memleketimiz için bir de fes buhranı çıktı. Harpten evvelki senelerde yalnız Avusturya'dan senedi ithal eylediğimiz feslerin altın tutarı 5 milyon lirayı bulmaktaydı. Diğer ecnebi memleketlerden ithal olunan feslerin bedelini de dahil edersek her sene 7-8 milyon liralık bir servetin dışarı gittiği görülür ki bunun kağıt para olarak karşılığı 40 milyon lira demektir. İşte fakir memleketimiz için pek büyük bir miktar demek olan bu paranın memlekette kalmasını temin etmek ve esasen Cennet Mekan Sultan II. Mahmut zamanında Adalı Rumları takliden serpuş olmak üzere kabul edilmiş olan fesin bir milli serpuş mahiyetinde bulunmadığı nazar itibarı alınarak ekseri şark ve Müslüman milletlerin öteden beri bir serpuş olarak taşıdıkları ve şu son günlerde herkesin seve seve giymeye başladığı kalpağın bir milli serpuş olarak kabul ve ilanını teklif ederiz. Takrir mecliste okunduğunda alkış sesleri duyulmuş fakat büyük çoğunluk hayır hayır olamaz diye bağırmıştır. Takririn görüşülmesi şöyle cereyan etmiştir. Haşim Bey Çorum, hayır hayır olmaz, katiyen olamaz sesleri. Tunalı Hilmi Bey, Bolu, fes Türk'ün ruhunda yerleşmiştir, gürültüler, kürsüye kürsüye sesleri. Haşim Bey Çorum, esbabını arz edeyim efendim, Fas, Tunus, İslam ahalisi bütün fes giyiyor. Eğer biz Türkiye bu fes meselesini tecdit etmiş olursak bir kere bunu teklif eden zat, gürültüler, bravo sesleri, olmaz efendim. Onların kuvayi maneviyelerini temin edecek bir yer bulmalıdır. Bravo sesleri. Hakikat böyledir efendim. Tunus, Cezayir hep ahalisi Arap'tır. Bunlar hep Müslümandır. Olmaz efendim. Suiniyet husule getirecek. Katiyen istemem. Gürültüler. Olmaz efendim. Katiyen istemem. Mustafa Taki Efendi, Sivas. Efendiler, fes gerçi yeni bir şeydir. Fakat bugün İslam alemi için fes bir alameti farikadır. Efendiler, bilhassa Osmanlılar için. Biz bunu bırakırsak, kıyafetimiz, ananelerimiz karmakarışık olur. Papak derler, bizim memleketimizde onu giydirirsek. O başka milletlerle müşterektir. İslam milletlerine mahsus olan kıyafet bilhassa Osmanlı için, hususi olan kıyafet bu festir. Alkışlar, evet sesleri. Başkan, bu takriri nazarı itibarı alıyor musunuz? Almıyoruz efendim sesleri. Almayanlar ellerini kaldırsın. Eller kalkar, ekalliyet var, gürültüler. Takrir nazarı itibarı alınmıyor. Yaşasın fes sesleri, gürültüler. Rica ederim bugün fes ve kalpak zamanı değil, gürültüler. Herkes istediğini giysin. Yaşasın fes, yaşasın kalpak sesleri. Bu görüşmelerden anlıyoruz ki fes taraftarı mecliste ekseriyettedir. Fes'i terk etmek gibi o gün için ileri sayılacak bir harekete taraftar olanlardan hiç kimse kürsüye çıkmak cesaretini gösterememiş. Yalnız oturdukları yerden bağırmışlardır.